Büyük heyecanla yeni bir vaaz serimiz başlıyor. Karmaşık Yürekler ikinci seri. Birinci seri geçen yıl yapmıştık. Yakup'un hayatını çalıştık ve bu seri aslında Yakup'un oğlu Yusuf hakkında anlatılacaktır. İnsanlık günaha düştüğünde Tanrı Havva'ya bir vaat verdi. Tamam mı? Senin soyundan gelen bir kurtarıcı olacak diye. Ta başlangıçtan beri senin soyundan bir kurtarıcı gelecek diye bir vaat verildi Havva'ya. Ve yaratılış kitabında bu soy kelimesi, bu aynı şekilde İbranice'de tohum kelimesi tekrarlayan bir kelime oluyor. Tamam mı? Sürekli onu görüyoruz. Tanrı İbrahim'e diyor ki senin soyundan gelen bir ulus olacak ki bütün uluslara bir bereket olacaklar. İbrahim'den onun oğluna İshak'a da geçti. İshak senin soyundan gelen bir kurtarıcı olacak diye. Ve İshak'ın oğluna Yakup'a aynı vaat geçti. Ve şimdi Yakup'tan 12 oğluna aynı vaat geçiyor. Ve bunu göreceğiz birlikte. Yani bu 12 adamdan, bu yeni ulustan, bu yeni halktan, İsrail dediğimiz halktan Tanrı dünyaya bir kurtarıcı gönderecekti. Ve biliyoruz ki İsa Mesih bu soydan geldi, bu ırktan geldi. O zaman bu hikaye aslında İsa Mesih'in hikayesidir. İsa Mesih'in atıları anlatılıyor. Ve biz iman ettiğimizde Mesih'in ailesine dahil olduğumuz için bu hikaye bizim hikayemizdir. Bu aile bizim ailemizdir. Bu atalar bizim atalarımızdır. Tamam mı? Bazen merak ediyoruz. Eski antlaşmayı okuduğum zaman ne anlamına geliyor? Nasıl anlamalıyız? Yani nasıl kavramalıyız eski antlaşmadaki hikayeleri? Ve aslında üç şekilde anlamalıyız. Üç şekilde okunmamız gerekiyor bu eski antlaşmadaki hikayeler. Ve birincisi büyük hikaye nasıl ilerliyor? Yani bu bütün kutsal kitap bir tane tam büyük bir hikayedir. Belli bir başlangıcı var, belli bir sonu da vardır. İsa Mesih'in kurtuluşun hikayesidir. Ve biz bu hikayenin içinde bulunduğumuz için bu hikaye bizim hikayemizdir. O zaman büyük hikaye nasıl ilerliyor? Ve onu Yusuf'un hayatından öğreneceğiz. İkinci dikkatimizi çekecek şey, Tanrı bireylerde nasıl çalışıyor? Çünkü Tanrı dün, bugün ve yarın aynıdır. Değişmiyor değil mi? Değişebilir mi Tanrı? Hayır. O zaman Yusuf'un hayatında nasıl çalışıyorsa, bizim hayatlarımızda da aynı şekilde faal olacaktır. Çünkü Tanrı'nın yöntemleri değişmiyor. O zaman Nuh da nasıl çalıştıysa, İbrahim de nasıl çalıştıysa, Davut da nasıl çalıştıysa bizim hayatlarımızda da aynı şekilde bizi de hazırlayacaktır, şekillendirecektir, yönlendirecektir. Ve üçüncü öğreneceğiz şey bu hikayelerde, Yusuf'un yaratılış kitabındaki hikayeler dünya görüşümüzü değiştiren hikayelerdir. Dünya görüşümüz nedir? Yani oldum olası bu şekilde düşünüyorum. Bu şekilde davranıyorum. Alışkınlıklarım budur zaten. Yani böyle öğrendim. Ailemden, ülkemden, kültürümden bunu yapmayı öğrendim. Buna eylemliyim. Buna yatkınım. Ve bu insanların günahlara, hatalara, yanılgılara biz de yatkınız. Çünkü biz de insanlarıyız. O zaman bu hikayeler bizim dünya görüşümüzü de değiştirecektir. O zaman öğreneceğimiz aslında üç farklı açıdan öğreneceğiz bu hikayelerden. Yusuf'un hikayesi yaratılış kitabındaki en uzun tek bir bireyin hayatı anlatan hikayedir. İbrahim'den daha uzun, Yakup'dan daha uzun, Nuh'tan daha uzun. Demektir ki Kutsal Ruh bu adamı bize bir örnek olarak, bir teşvik olarak, bir ibret olarak göstermek istiyordur. Çünkü Çok bölümlerimiz var. Yaratılış 37'den 50'ye kadar. 14 bölüm bu adamın hayatı anlatmaktadır. Tamam mı? O zaman biz şimdi önümüzdeki 5 hafta boyunca Yusuf'un hayatına bakacağız. Bunu okuyan var mı? Daha önce Yusuf'un hikayesini, yani sonu biliyor musunuz? Hikayenin sonunu bilen var mı? Bilmeyen var mı? Bu gerginlik içinde olanlar ne olacak diye. Bakalım o zaman Yusuf'un hikayesi. Okuyalım. Yaratılış 37'den ilk 4 ayet okuyacağım. Yaratılış 37. Yakup babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Yakup soyunun öyküsü. Yusuf 17 yaşında bir gençti. Babasının karıları Bilha ve Zilpa'dan olan üvey kardeşleriyle birlikte sürü güdüyordu. Çobanlık yapıyordu. Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırırdı. İsrail Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf'a uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. Yusuf'un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusuf'a tatlı söz söyleyemez oldular. Tamam mı? Geçen yıla dönelim. Yani arka planı geçmişi anlamak için. Yakup vardı. Ve bir iki resim göstereceğiz. Yani hatırlamak için. Yakup hatırlarsınız zaten. Geçen yılın kahramanı. İşte Yakup. Hatırlıyor musunuz? Tamam. Şimdi Yakup'un bir abisi vardı. Esav diye. Hatırlıyor musunuz? Çok kaba bir çocuk. Değil mi? Tamam. Yakup'un dayısı de tam bir mafya babasıydı. Lavan. Oo, teknikli bir adam. Lavan'ın iki kızı vardı. Biri çok çok çok çirkin. Lea. Diğeri çok çok çok güzel. Rahel. Ve Yakup ikisiyle evlendi. Kuğu gibi Rahel, karga gibi Lea ile evlendi. Tamam mı? Bunlar da rekabet içinde çocuk doğurmaya başladılar. Bir yarış şeklinde. Tamam mı? Ve aslında Lea'nın bir hizmetçi kızı vardı. Zilpa diye. Onun için çalışıyordu. Rahel'in de bir hizmetçi kızı vardı. Bilha. Onlar da bazen Yakup'a vererek işte hizmetçi kızımla yat ki benim adıma çocuk yapsın diye. Tamam mı? O zaman Lea 6 tane çocuk yaptı. Zilpa da 2 tane daha doğurdu. Toplam Lea'nın tarafında 8. Wow, alkışlar. Marifetli bir kadın. Rahel ise uzun yıllar kısırdı. Çocuk yapmak istedi bile yapamadı. Ve onun hizmetçi kızı Bilha onun adına 2 çocuk doğurdu. Ve en sonunda Yakup çok yaşlıyken Rab Tanrı Rahel'in duasını işitip ona bir çocuk verdi. Ve o çocuğun ismi Yusuf. Bizim kahramanımız. Yani Yakup'un 11. oğul ve en sevdiği eşinden gelen oğul. Tamam mı? Yakup. Ondan sonra Rahel bir çocuk daha yaptı. Ama çocuğu doğurunca can verdi Rahel. Ve o çocuğun ismi Benjamin. Yakup'un öz kardeş. Tamam mı? O zaman Yakup'un 10 tane üvey kardeş vardı. Bir tane de öz kardeş vardı. Ve işte maç sonucu Lea 8, Rahel 4. Ve Tanrı'nın halkının başlangıcında bile, mayasında bile rekabet, kıskanç, hırs, yarışma vardı. İtişme, kakışma vardı. Tamam mı? Yani o, bu çocuklar anne sütünden bile bunu içmişler. Armut dibine düşer. Ve bu çocuklar için çekirdekten yetişme olarak rekabet ve hırs ve kıskança alışmışlar. Bu şekilde o ortamda büyümüşler. Tamam mı? Her şey bütün kardeşlerin rakiplerin. Tamam mı? Dondurma yerken kendi dondurmalarına bakmıyorlardı. Kardeşlerinin dondurmalarına bakıyorlardı. O, acaba onunki benimkinden daha güzel mi, daha büyük mü diye. Benim çocuklarım da öyle aslında. Ve bu rekabet havası devam etti bu aile içinde. Ve Yakup, diğer ismi İsrail. Tamam mı bu hikayede? Yakup galiba yangına körükle gitti. Çünkü var olan rekabeti daha da alevlendirdi. Yusuf'u favorisi yaptı. En sevdiği eşinin çocuğu, zaten bu eş artık vefat etmiş ve Yakup'a baktığı zaman sanki Rahel'i görüyordu. Onun en sevdiği eşini andırıyordu. Onu favorisini yapmış ve ona uzun kollu, renkli, çok güzel, çok pahalı Dolce Gabbana'ya bir kıyafet yaptırmıştı. Bagdad Caddesi'ne çıktı. Çok pahalı, çok güzel bir giysi yaptırdı. Tamam mı? Ve uzun kollu olması aslında artık çalışmayacak anlamına geliyor. Tamam mı? Diğer kardeşleri çalışacaklar, sürü güdecekler, çobanlık yani aile mesleğinde bulunacaklar. Artık Yakup çalışmayacak. Otur paşam, otur. Keyfine bak. Rica ederim. Benim favorimsin zaten. Tamam mı? Artık Yusuf için ekmek elden, su gölden. Ne güzel. Oh. Ve bu gelişme var olan rekabete ne etkisi oldu sizce? Kardeşleri artık nasıl hissedecekler kendileri sizce? Kıskanç, nefret, öfke. Hem Yusuf'a hem de babalarına. Haksızlık bu. Ya biz koca gün çalışıyoruz bu sıcaklıkta, Orta Doğu'lu sıcaklıkta çalışıyoruz babamızın beğenisini kazanmak için. O da onu tercih ediyor. Haksızlık, gerçekten haksızlık. Ve bu kıskanç daha da büyüdü. Daha da çıkmaz hale geldi. Devamını okuyalım o zaman. Arka plan budur. Böyle bir ailemiz var. Tamam mı? Tam bir Türk dizisi gibi. İşte devamını okuyalım. Ayet 5. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf, lütfen gördüğün düşü dinleyin dedi. Hava atarak. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demedim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Acaba ne anlamına gelebilir kardeşlerim? Kardeşleri başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin dediler. Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. Büsbütün. Artık hiçbir sevgi kalmadı. Yusuf bir düş daha gördü. Kardeşlerine anlattı. Dinleyin, bir düş daha gördüm dedi. Güneş, ay ve 11 yıldız önümde eğildiler. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. Ne biçim düş bu lan dedi. Ben annen kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani? Kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu. Ama bu olay babasının aklına takıldı. Şimdi daha da beteri Yusuf Tanrı'dan gelen rüyalar görmeye başlıyor. Ve bu düşlerde kendisini kardeşlerinin hatta babasının bile başında görüyor. Tanrı'nın hayatım için güzel planları var dedi. Buradaki problem şudur ki bu rüyalar gerçekten Tanrı'dan geldi. Ve aslında gelecekte gerçekleştirilecek hayaller, rüyalar. Çünkü Tanrı bunları verdi Yusuf'a. Problem nedir o zaman? Yusuf'un tavrı. Değil mi? Böbürlenmek. Yusuf olgunsuz. Bence çok aptal. Kendini tehlikeye soktu yani. Burnu büyüktü, haddini aştı ve kardeşlerini iyice kızdırdı. Şimdi ne olacak? Ama burada dikkatimizi çeken önemli bir doktrin var. Tanrı'nın seçme hakkı vardır. Tanrı istediği kişi, istediği zaman, istediği amaç için seçemez mi? Böyle bir hakkı yok mu? Ve aslında tarih boyunca, kutsal kitap boyunca bunu görüyoruz. Kutsal kitap bunu göstermektedir. Seçilmişlik, kutsal kitapta çok büyük ve önemli bir kavram. Yusuf en büyük değildi. En zeki olmayabildi. En ahlaklı, en alçak gönüllü değildi. Ama yine de Tanrı 12 oğul arasında seni istiyorum diye söyleyip onu seçti. Belli bir amaç için, belli bir plan için, belli bir tasarı için. Ve bizler de Mesih'te olan herkes niçin buradasın ve kardeşlerin burada yok? Senin onlardan daha iyi olduğun için mi? Senin onlardan daha kutsal, daha layık, daha alçak gönüllü olduğun için mi? Aslında değil. Neden buradasın ve kardeşlerin burada yok? Çünkü Tanrı seni sevdi. İsa Mesih ne dedi? Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Evet, siz gelmeye karar verdiniz ama ancak ben sizi kendime çektiğim zaman evet dediniz. Ve Efesliler bölümünde bu çok net bir şekilde yazılıyor. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için. Bak, kutsal ve kusursuz olduğumuz için değil. Kutsal ve kusursuz olacağız için. Olmamız için. Dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Ta başlangıcından beri biz Tanrı'nın aklındaydık. Bizi sevdi. Gelecekte, 2013 yılında İstanbul'da Hüsnü kendime çekeceğim diye karar verdi Tanrı. Değil mi? Senin buna bir katkın oldu mu? Olmadı. Tanrı seçti. Sen olmadan, doğmadan önce. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, ayet devam ediyor, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Tanrı seni görünce, işte favorim diyor. Ve bizi Mesih'in doğruluğuyla giydirdi. Güzel bir kıyafetle hepimizi Mesih'te olarak. Görünmez bir kıyafetler. Ama melekler ve cinler onu görebiliyor. Tanrı onu görebiliyor. Mesih'in doğruluğuyla sen giydirildin. Kardeşlerinden ayrıldın. Tanrı seni seçti. Lütfetti. Övünecek bir şey yok bizde. Değil mi? Ne hak ettik Tanrı'dan? Ne hak ettik? Gazap, ceza, ölüm. Ama ne aldık? Lütuf, merhamet. İsa Mesih sayesinde. Hamdolsun. O zaman kimiz? Seçilmiş bir halk. Sevilmiş bir soy. Kabul edilmiş birer evlat. Peki seçilmişliğimize göre tutumunuz, karşılığımız ne olmalı? Seçildiysek Yusuf gibi mi davranacağız? Yani Yusuf'tan ne öğreneceğiz acaba? Yusuf'un tutumu neydi? Kendini beğenmiş, üstünlük taslayan. Değil mi? Biz de öyle olacak mıyız acaba? İlk iman ettiğimde öyleydim. Yani özellikle müjdelerken, tamam mı? Arkadaşlarıma gidip ben Mesih'i tanıyorum. Sen tanımıyorsun. Ben cennete gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun acaba? Biletimi aldım yani. Tamam mı? Ama sen mahvoldun. Benim müjdeleme tarzım öyleydi zaten. Kaç kişi kazandın? Neden? Çünkü hiç kimse kendini beğenmiş, kendine emin bir kişiyi sevmez. Hiçbir zaman. Yusuf ne yaptı acaba? İkinci ayete bakalım. İkinci ayete kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırırdı. Tamam. Baba çok fena. Baba Ruben'in yaptıklarından haberin var mı? Yani bu kardeş kulağımı çekti. Baba tam bir ispiyoncu. Muhbir. Değil mi? Ne yazık ki bazen İnanır inanmaz. Bazen kilisede bile bunu görüyoruz. Andy, pastorsun diye sana söylemek benim görevimdir. Tamam mı? Sadece dua etmen için. Dedikodu değil ama onun yaptıklarını gördün mü? Yusuf gibi. Kendini beğenmiş. Bence kardeşlerinin hatasını açığa vuran kişi kendinin ne kadar günahkar olduğunu unutmuş bir kişidir. Değil mi? Önemli olan ve İsa bize çok belli bir Matta 18. bölümünde bize çok net bir yöntem verdi bunu nasıl yapacağımıza dair. Ama önemli olan burada kendi tavırımız. Çünkü bunu bilmeliyiz. Hayal edebildiğimden daha çok kötü bir durumdaydım. Hepimiz kaybolmuştuk. Tanrı'nın gazabı altındaydık. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Ve şimdi Mesih'te olarak hayal edebildiğimizden çok daha büyük bir onura geldik. O zaman Hristiyanlar en mütevazi, en alçak gönüllü insanlar olacak ve aynı zamanda en cesur ve emin insanlar olacağız. Çünkü Tanrı bizi seviyor, ondan eminim. Öldüğümde cennete gideceğim, ondan eminim. Ama ben bir günahkardım ve kaybolmuştum. Çaresizdim, ondan da eminim. O zaman Tanrı'nın Yusuf'un iki hatası vardı. Birincisi tavrı. Gördüğümüz gibi burnu büyüktü. İkincisi Tanrı'nın bereketi sadece kendisi için zannetti. Değil mi? Yani İbrahim'e verilen vaat neydi? Tanrı İbrahim'e onun büyük büyük babasına bir vaat verdi. Ne diyor? Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak diye. Bu vaadin iki parçası var, fark ettiniz mi? Birincisi, seni bereketleyeceğim. İkincisi, ki sen diğer uluslara bir bereket kaynağı olacaksın. Yani bir göl değilsin, bir nehirsin. Değil mi? Seni bereketleyeceğim ki o bereket başka insanlara paylaşılacak diye. Ve Yusuf sadece birinci parçasını anlamış burada. Bir düş gördü. Wow, Tanrı beni bereketleyecek diye, beni yükseltecek diye kutladı. Ama ikinci parçasını unuttu ya da bilmedi. Ama en sonunda onu görecek. Tanrı Yusuf'u neden bereketleyecek? Aslında bütün, yani Mısır'ın yöneticisi olarak bütün uluslara kıtlık olunca yemek verecek diye. Yani bütün uluslara bir kurtarıcı gibi olacaktır. Onları ölümden kurtaracak gibi bir hale gelecek. O zaman bu bereket sadece kendisi için değil, aslında bütün uluslara diğer, hatta kardeşleri için bile, kardeşlerinin canlarını bile kurtaracak. en sonunda Yusuf. Bu bereket sadece kendisi ve biz de bazen acaba onu düşünüyor muyuz? Evet, Tanrı beni mutlu etmek istiyor. Tanrı bana huzur vermek istiyor. Tanrı beni başarılı kılmak istiyor. Tanrı bana şifa vermek istiyor. Amin, halleluya. Niçin? Kiliseye gelip la ilalom diye ilahiler söyleyeyim diye. Değil mi? Hayır. Kardeşlerimle bu bereketi paylaşayım diye. Bir göl değil, bir nehir. Tanrı bizi öylesine bereketlemek istiyor ki o bereket bizden taşsın, aksın diğer kardeşlerimize. Kilise ne için var oluyor? Aslında bizim için değil. Burada olmayan insanlar için var oluyoruz. Değil mi? Tanrı bizi öylece bereketlemek istiyor ki o diğer kardeşlerimize aksın, taşsın diye. Tanrı sana yetenekler verdi mi? Onlar kardeşlerin için kullan. Tanrı sana maddi açısından güç verdi mi? Yani maddi kaynaklar verdi mi? İhtiyacı olanla paylaşabilirsin diye verdi. O zaman Yusuf'un hatalarına baktık. Şimdi kardeşlerinin kıskancına bakacağız şimdi. Devamını okuyalım. Ayet 12'den. Kardeşler ne hale geldiler? Büsbütün nefret ettiler. Kıskançlıkla dolular. Şimdi ne hale geldiler bakalım. Ayet 12. Bir gün Yusuf'un kardeşleri babalarının sürüsünü gütmek için. Bak Yusuf gitmedi. O çalışmıyor artık değil mi? O evde oturuyor paşa paşa. Onlar da zaten gittiler çalışmaya. Şekem'e gittiler. İsrail Yusuf'a kardeşlerin Şekem'de sürü gidiyorlar dedi. Gel seni de onların yanına göndereyim. Herhalde Yakup fark etti. Çocuklarım arasında bir anlaşmazlık var. Belki bu şekilde onu göndereyim de barışsınlar diye düşündü bence. Yusuf hazırım diye yanıtladı. Evet baba hazırım. Güzel uzun renkli giysimi giyeceğim ve gideceğim. Tamam mı? Babası git kardeşlerine ve sürüye bak dedi. Her şey yolunda mı değil mi bana haber getir. Yine de muhbir. Böylece onu Hebron Vadisi'nden gönderdi. Yusuf Şekem'e vardı. Kırda dolaşırken bir adam onu görüp ne arıyorsun diye sordu. Yusuf kardeşlerimi arıyorum diye yanıtladı. Buralarda sürü gidiyorlar. Nerede olduklarını biliyor musun? Adam buradan ayrıldılar dedi. Dotan'a gidelim dediklerini duydum. Böylece Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotan da onları buldu. Kardeşleri onu uzaktan gördüler. Giysileri ahenkle dalgalanıyordu. İşte Yusuf geliyor. Tamam mı? Yusuf yanlarına varmadan onu öldürmek için düzen kurdular. O noktaya geldiler şimdi. Birbirlerine işte düş hastası geliyor dediler. Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak. Ruben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canını kıymayın dedi. Kan dökmeyin. Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın ama kendisine dokunmayın. Amacı Yusuf'u kurtarıp babasını geri götürmekti. Ruben. Yusuf yanlarına varınca kardeşleri sırtındaki renkli üzün giysiyi çekip çıkardılar, yırttılar. Ve onu susuz boş bir kuyuya attılar. Çıplak halde. Yemek yemek için oturdular. Tam erkekler tamam mı? Onun icabına baktık şimdi yemek yiyelim diye düşündüler. Gilat yönünden bir İsmaili kervanın geldiğini gördüler. Develeri kitre pelesenk laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı. İşte bu Yusuf'un kader anı. Kuyuda. Ölecek miyim? Bana ne olacağını bilmiyorum. Kuyuda. Çaresizlik. Hiçbir yere gidemiyor. Belki siz de bazen öyle hissediyorsunuz. Aslında hiçbir yere gidemiyorum. Bu tarafa kuyu. Bu tarafa kuyu. Yani hiçbir yere gidemiyorum. Çaresizlik içinde. Tam o anda Tanrı'nın gönderdiği bir Araplar geliyorlar. Bu hikayede kahramanlar kim? Araplar. Ne güzel. Ve onu Mısır'a götürecekler. Çünkü Tanrı'nın amacı Yusuf'u Mısır'a götürmekti. Ve Tanrı herhangi bir yöntem kullanabilir. Hatta bir günah bile kullanabilir onu oraya götürmek için. Devam edelim. 26. Yahuda kardeşlerine, kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız dedi. Bak neye bakıyor? Kazanca bakıyor. Gelin onu İsmaililere satalım. Böyle canına dokunmamış oluruz. Bizim vicdanımız için iyi olur. Çünkü o kardeşimizdir. Aynı kanı taşıyoruz. Kardeşleri kabul etti. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar. 20 gümüşe İsmaililere sattılar. 20 gümüş. Bir kardeş için. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Kuyuya geri dönen Ruben Yusuf'u orada göremeyince üzüntüden giysilerini yırttı. Kardeşlerinin yanına gidip çocuk orada yok dedi. Ne yapacağım şimdi ben? Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kanına buladılar. Giysi babalarına götürerek bunu bulduk dediler. Bak bakalım oğlunun mu değil mi? Yani biz bir yalan söylemeyeceğiz. Sadece şunu göstereceğiz. Kendisi düşünecek ne olduğunu diye. Yakup giysiyi tanıdı. Evet bu oğlumun giysisi dedi. Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek diye düşündü. Yakup üzüntüden giysilerini yırttı. Beline çul sardı. Oğlu için uzun süre yas tuttu. Hem Rahel'i kaybettim hem de Yakup'u da kaybettim diye. Bütün oğulları kızları onu avutmaya çalıştılarsa da o avunmak istemedi. Oğlumun yanına ölüler diyarına yas tutarak gideceğim diyerek oğlu için ağlamaya devam etti. Bu arada Midyanlılar da Yusuf'u Mısır'da Firavun'un bir görevlisine muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar. Bu hikayeden kıskanç hakkında bir iki tane önemli şey öğreneceğiz. Ondan sonra dua edeceğiz. Ama birincisi kıskanç zamanla büyüyüp zehirli hale geliyor. Bu kıskanç yani çocukken başladı. Yani bir rekabet sadece. Bir yarış tamam mı? Ondan daha hızlı mıyım? Ondan daha güçlü müyüm diye. Ama zamanla büyüyor ta ki ölümcül hale gelene kadar. Ve günahlar böyle biliyor musunuz? Sadece bir düşünce olarak, sadece bir tohum olarak başlıyorlar. Ama hemen onun icabına bakmazsan büyüyecek. Kanser gibi bütün hayatını kaplayacak, yayılacak her yere. Bir düşünceyi ekersen bir eylemi biçersin. Bir eylemi ekersen bir alışkanlığı biçersin. Bir alışkanlığı ekersen bir karakteri biçersin. Ve bir karakteri ekersen kendi yazgını biçersin. Tarihte ilk cinayet kıskançlıktan kaynaklandı. Kain kardeşi Habil'i öldürdü kıskançlıktan dolayı. Yani bu çok eski, çok güçlü ve çok fena bir günah. Ve bu bizi uyarmak için yazıldı. Çünkü bazen bu soruyu soruyoruz kendimize. Bilmiyorum siz soruyor musunuz, ben soruyorum. En kötü günah nedir diye soruyoruz değil mi? Yani mükayese etmek istiyoruz. En adi günahlar hangileri? Ve aslında Galatyalar 5'te bir örnek olarak bize bir liste veriliyor. Günahın listesi. Tamam mı? Ve diyor şu. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük. Tamamdır. Evet, böyle yapanlara günahkar diyebiliriz değil mi? Çok kötü şeyler bunlar. Tanrı onlardan zaten tiksiniyor. Ama liste devam ediyor. Düşmanlık. çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekmemezlik. İşte Tanrı fuhuştan tiksiniyor ama Tanrı kıskançlıktan da tiksiniyor. Tiksiniyor. Nefret ediyor bu günahtan. Bu çok tehlikeli ve çok güçlü bir günah. Ve bunu bu hikayeden öğreniyoruz. Çünkü Yusuf'u sattılar. Hatta öldürmek istediler. Öğreneceğiz ikinci şey bu. Kendi aldıkları bereketlere bakacaklarına, Yusuf'un bereketine göz diktiler. Dondurma gibi. Değil mi? Yani komşunun tavuğu kaz gibi görünür. Her zaman komşularımıza bakıyoruz, değil mi? Arkadaşlarımıza bakıyoruz. Acaba o ne kadar kazanıyor? Benim maaşım bu kadar. Hangi araba kullanıyor? Benim arabam şudur. Benimkinden pahalı mı? Benimkinden nerede? Ben Erenköy'de oturuyorum. Sen Pendik mi? Ah. Ben kazanıyorum, değil mi? Sürekli mükayese ediyoruz. Sürekli rekabet içinde. Ve unutmayalım, burada Tanrı'nın vaadi, Tanrı'nın bereketi her 12 oğul içindi. Sadece Yusuf için değil. Tanrı dedi ki şu 12 çocuktan bir ulus yapacağım. Bir halk oluşturacağım. Onlar onun 12 temel taşı olacaklar. Her biri değerli Tanrı'ya. Ve mesela o zaman Yusuf'a karizmatik bir armağan vermek, diğerlerini unutmak anlamına gelmiyor. Benim çocuklarım da bazen böyle düşünüyorlar, tamam mı? Yani ona bir hediye verdim mi, herhalde baba bizi unutmuş diye düşünüyorlar. Hayır. Seni de seviyorum, seni de seviyorum, seni de seviyorum. Seni, 4 çocuğum var. Seni de seviyorum. Kardeşlere bakarsak, Yahuda mesela, kardeşlerinden biri Yahuda, onun soyundan krallar gelecekti. Davut, Süleyman gelecekti. Hatta dünyanın kurtarıcısı İsa Mesih Yahuda'nın soyundan gelecekti. Daha büyük bir ayrıcalık olur mu? Olmaz. Niye kardeşine kıskanıyorsun? Ya da Levi, diğer kardeşlerinden Levi. Ona bakarsak onun soyundan bütün kahinler gelecekti. Musa, Harun, hepsi Levi'den gelecekler. Hatta binlerce yıl sonra Levi'nin soyundan çok zengin ve meşhur Amerikalı bir Yahudi Levi Jeans şirketi kuracaktı. Daha büyük bir ayrıcalık, bir gelecek olur mu? Şükredecek çok şeyleri vardı her birinin. Ama kafalarını Yusuf'u taktılar. Gözlerini Yusuf'a diktiler. Ona kıskanıyorlardı. Biz onu yapıyor muyuz acaba? Güzel bir kadınsın. Ama sürekli diğer kadınlara bakıyorsun. Ben keşke onun kadar güzeldim. Yani saçlarım o renkte olsaydı. Gözlerim bu renkte. Yani o ayakkabıları benim olsaydı. Bilmiyorum. Yani kendi bereketine bakmıyorsun. Diğer kadınlara bakıyorsun. Mükayese ediyorsun sürekli kendini. Ya da Tanrı sana çok güzel bir eş verdi. Ama sürekli diğerlerine bakıyorsun. Ah keşke benim eşim onun gibi olsa. Haşa. Ya da sakin, zeki, içe dönük bir kişisin. Ama keşke daha sosyal, keşke daha konuşkan olsaydım diye düşünüyoruz. Aslında bu hafta iki kişiyle konuşuyordum. Biri çok içe kapanık, sakin bir kişi. Ama bana dedi ki, ben şimdi daha konuşkan, dışa dönük, sosyal olmak istiyorum. Ona göre çalışıyorum. Diğeri ise çok sosyal, çok hiperaktif biri. Tamam mı? Ve dedi ki aslında ben daha sakin bir kişi olmaya çalışıyorum dedi. Yani hiç kimse kendiliğinden memnun değil. Hiç kimse, yani Tanrı seni yarattı. Seni sen olarak yarattı. Biçim verdi, şekil verdi, isim verdi, bereketler, yetenekler, kaynaklar, yaşam verdi. Ve biz sürekli kardeşlerimize göz dikiyoruz, değil mi? Kardeşler bunu yapıyorlardı. Ve kilise de aynı şey olabilir. Çünkü Ruhsal armağanlar zaten karizmatik armağanlar, lütuftan gelen armağanlar. Tanrı sana bir armağan verdi, misafirperverlik. Sana peygamberlik armağanı verdi. Sana da misafirperverlik armağanı geldi. Değil mi? Sana da cömertlik. Ya herkese farklı bir armağan verdi. Biz bir bedeniz. Ama bazen yani yan bakarak keşke onun gibi kilisede peygamberlik yapsaydım. Ya da şikayet ediyoruz. Acaba o niye yani bir yaşam grubuna öncelik ediyor? Benden daha genç. Ya da benden daha yeni bir imanlı. Ben bir önder olmak istiyorum. Ya da ben bir şey olmak istiyorum. Ama herkesin armağan farklı. Ama veren aynıdır. Ve eski İstanbul'daki vaiz, Christostom, 4. yüzyılındaki vaiz, şunu dedi. Hepinizin aynı kaynaktan almaya bağışladığınıza dair onurunuz eşittir. Aldıklarınız birbirinizden farklı olsa bile veren aynıdır. Armağan farklı, bereket farklı ama veren aynıdır. Ve bizi onurlandıran Tanrı bizi fark etti, bereketledi, sevdi, seçti, kendine çağırdı, dahil etti kendi ailesine. Bunu da görüyoruz bu hikayede. En kıskanç insanlar kim normalde? En dindar, en ahlaklı insanlar. En kıskanç oluyor. Mesela İsa Mesih'in günlerinde kim? Ferisiler. Değil mi? Mesela bütün kötü insanlar, günahkarlar, fahişeler, alçak insanlar. İsa'ya geliyorlardı. Lütufa geliyorlardı. Tamam mı? Ve İsa onları kabul ediyordu. Affediyordu. Bereketliyordu. Ve Ferisiler bundan şikayet ettiler. Yani hak edenler biziz. Onlar hak etmiyorlar. Biz ise oruç tutuyoruz, dua ediyoruz, bağış veriyoruz. Hak edenler biziz. Şikayet ettiler. Ve buna göre İsa onlara bir benzetme anlattı. Yani kaybolmuş oğul benzetmesi. Luka 15. bölümünden biliyorsunuz meşhurdur. Ama çok önemli bir hikaye. Çünkü bir adamın iki oğlu vardı. Biri çok isyankar, çok yaramaz, genç olan. Babasına çok utanç getirdi, çok kötü şeyler yaptı. Ama en sonunda tövbe etti, eve geldi. Babasına onu kabul etti, affetti, onurlandırdı ve ona bir parti düzenledi. Abisi ise bütün bu hikaye boyunca evde kaldı. Ahlak sahibiydi. Çalışıyordu. Tamam mı? Biraz ciddi. Eğlence yok ama çalışıyordu. İyi bir kişiydi. Kötü bir şey yapmadı. İsyan etmedi. Evde kaldı. Ama kardeşi eve gelince öfkelendi, kıskandı ve babasından şikayet etti. Niçin bunun için bir parti yapıyorsun ki? Ben evde kaldım, çalışıyordum. Hak eden benim. O hak etmiyor. Kıskandı. Ve bazen en kıskanç, en öfkeli insanlar ahlaklı, dindar, muhafazakar insanlar. Çünkü hak ettiklerini zannediyorlar. Bazen en kıskanç insanlar kilise önderidir. Çünkü benim kilisem niye büyümüyor? Yani ben o diğer pastörden daha doğru öğretişler veriyorlar. Daha armağanlıyım. Daha karizmatiyim. Daha kutsal ruhla doluyum. Daha çalışkanım. Daha çok dua ediyorum. Ama Tanrı onu benden daha çok bereketliyor. Neden? Ve Tanrı'ya şikayet ediyorlar. Ediyoruz. Ya Rab! Haksızlık bu. Onu bereketliyorsun. Beni bereketlemiyorsun. O genç yaramaz bir çocuk. Ama kilisesi çok iyi yöne gidiyor. Enteresan değil mi? Kendi bereketlerimize bakmıyoruz. Kardeşimizin bereketlerine göz dikiyoruz. Bunu yapıyor musunuz acaba? Bunu yapmayan yok mu? Tabii ki de haksızlık. Lütuf haksızlıktır. Değil mi? Hak etimizi aldıysak ölüm ve ceza ve günah Tanrı'nın gazabı almış olurduk. Efendimiz İsa Mesih de Yusuf gibi kardeşleri arasında farklıydı, özeldi. Tanrı onu mesetti. Mezmular İsa hakkında ne diyor? Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti diye diyor mezmur. Yani İsa özeldi, mucizeler yapıyordu. İnsanlara alçak gönüllü, hoşgörülü bir şekilde davranıyordu. İnsanlar İsa'yı çok seviyorlardı, ona geliyorlardı. Ferisiler ise, yani dindar Yahudiler ise ondan kıskandılar. Hani biz seçilmiş halk değil miyiz diye şikayet ettiler. Yani Tanrı bizden yana değil mi diye şikayet ettiler. Bu İsa, yani onun ailesi bile bilmiyoruz. Meşhur bir aileden gelmiyor, meşhur bir köyden gelmiyor. Tanrı niçin onu meslediyor, onu kullanıyor diye merak ettiler. Ve o kıskanç gittikçe büyüdü. Tohumdan yerleşti, meyvesini de gösterdi. Nefrete dönüştü, ölümcül hale gelmişti ve onu öldürdüler. Ve Matta'ya göre Pilatus, İsa'ya kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Kıskanç çok tehlikeli arkadaşlar. Yani düşünce gelince bile onun icabına bakmazsak yüreklerimize yerleşecek, yayılacak ve kötü meyve verecek hayatlarımızda. Ondan sakınmalıyız, dikkatli olmalıyız. Tamam mı? Kıskanç ve rekabet ve bu en son. Bundan sonra dua edeceğiz. Kıskanç ve rekabet bir aile kalesi olabilir. Ailemizden gelebilir. Bu aile öyleydi. Kuşaklar boyunca yarışma, itişme, kakışma, kıskanç içinde yaşadılar. İbrahim'in iki eşi vardı. Sera ve Hagar. Onlar arasında kıskanç vardı. Onların çocukları İshak ile İsmail arasında kıskançlık mevcutu. İshak'ın oğulları Yakup ile Esau arasında kıskançlık mevcutu. Yakup'un iki eşi Rahel ile Lea arasında kıskançlık mevcutu. Ve şimdi onların çocukları arasında devam eden bir onur kazanma yarışı, bir itişme kakışma mevcuttur. Ve bazen bunu ailelerimizden alabiliriz ve onun içinde yaşayabiliriz. Farkına varmadan bile. Çünkü başka bir bakış açısı bilmediler. Eski bir deyim var. Bir balık suyun ne olduğunu su içinde kaldığı sürece bilemiyor. Tamam mı? Ancak balık sudan çıkarıldığı zaman suyun ne olduğunu anlar. Ve bizim için de aynı şey geçerlidir. Bazen ailelerimizden, kültürümüzden, dünyadan bir dünya görüşü aldık. Ve hayat boyunca, yani oldum olası böyleyim, böyle düşünüyorum diye düşünebiliriz, değil mi? Yani mavi gözlük taktın hayat boyunca, maviye alıştın artık. Her şey mavi zaten. Fakat bu hikayenin içine geldiğimiz zaman, objektif olarak baktığımız zaman, kıskançlık ne kadar tehlikeli ve ne kadar yaygın insanoğlu arasında olduğunu gördüğümüz zaman, acaba bir karar verecek miyiz? Artık o gözlüğü çıkarıp atacağım. Artık kardeşlerime bu şekilde bakmayacağım diye bir karar vermeliyiz bugün. Çünkü belki senin büyüdüğün aile bu aileye benzer. Kahvaltıda şunlar konuşuluyordu. Tamam, sınavda kaç aldın? Peki sınıfta kaçıncı oldun? Yani mükayese et kendini. Duydunuz mu? Mehmetler yeni bir koltuk takımı aldılar. Biz de bir tane alsak mı? Duydunuz mu? Ahmet amcanın maaşı 2000 artık. Eyvallah. Komşunun horozunu gördünüz mü? Kendimize bir kaz alalım. Tamam mı? Eğer hep rekabet içinde büyüdüysen, herkese bir rakip olarak bakıyorsun. Ve Hristiyan oldun mu, hala o gözlük takıyorsun. Hala o bakış açısı mevcut sende belki. Tamam mı? Ve kilise içinde bile, ya Tanrı onu bereketliyor, demek ki benden daha çok seviyor. Benim sağlığım hep kötü ama onun sağlığı hep iyi. Herhalde Tanrı onu benden daha çok seviyor. Evlatlar arasında onu favori yapmış diye düşünebiliriz. Değil mi? O şifa aldı, ben almadım. Onların evlilikleri mükemmel gibi gözüküyor. Hiç tartışmıyorlar, hiç. Mükemmel. Ya biz niye tartışıyoruz eşimle? Onlar bizden daha mutlu. Niye? O başarılı işte. Ben işten çıkarıldım. Ne oluyor Rab? Haksızlık bu. Diye şikayet edebiliriz. O zaman biz bu düşünceden tövbe etmeliyiz. Çünkü Tanrı bütün çocuklarını seviyor. Hepinizi seviyor. Beni de seviyor bile. Hepimiz günahkardık. Hepimiz kaybolmuştuk. Hepimiz lütfa geldik. Tanrı hepimizi çağırdı. Hepimiz Mesih'teyiz artık. Mesih'in doğruluğuyla giyindirildik artık. Hamdolsun. O zaman ne yapacağız? Bir dua edeceğiz birlikte. Tamam mı? Dua ekranda gösterilecek. Bir satır dua edikten sonra biraz düşünme zamanımız olacak. Ondan sonra ikinci satır okuyacağız. O şekilde ne yapacağız? Kıskançlıktan tövbe edeceğiz. Bu dünya görüşten tövbe edeceğiz. Ve artık Tanrı, sana güveneceğim, senin yolundan gideceğim diye bir karar vereceğiz hepimiz. Tamam mı? Çünkü eğer hayatından memnun değilsen, ne demek? Demek ki hayat verenden memnun değilsin. Eğer şikayetçi sen, ya Rab benim hayatım niye bu yöne gidiyor diye düşünüyorsan, aslında hayatını yönlendirenden şikayet oluyorsun. O zaman tövbe etmeliyiz. Rab'e teslim olmalıyız. Ve bu dua okuyacağız birlikte. Bir satır, ondan sonra biraz sessiz zaman düşünelim. Ondan sonra ikinci satır ve bu şekilde dua edeceğiz. Tamam mı? O zaman bunu yüksek sesle birlikte okuyalım. Yüce Baba, kıskanç ve rekabet içinde yaşadığımı itiraf ediyorum. Dur, geri git. Tamam. Şimdi biraz zamanımız var. Tamam mı? Rab'be gelelim.